Sayın izleyicilerimiz, programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam, Cihat Hocam ve Onur Hocam'la birlikte.
İyi geceler. Merhaba.
Hoş geldiniz. İnşallah. Bu Darwinizmin bilimsel olarak çürütülmesine devam edelim. Bu sapkın Fagan felsefesinin. Zaten çürüdü. Onu gömme aşamasında inşallah hocamızın vesilesiyle, Allah razı olsun, hakikaten 30 yıllık çalışmalarıyla yerle bir etti. Ama şimdi bu saçmalığı biraz süpürmek gerekiyor. Ondan başlayalım inşallah isterseniz. Onur Hocam, senin dün anlatamadığın bir konu vardı. Yusufçuk'taki uçma teknolojisi. Ondan evet. Bahsetmekle başlayalım mı?
Evet. Maşallah Allah'ın çok üstün yaratma sanatını bize gösteriyor. Yusufçuk dediğimiz böcek, 4 tane kanadı olmasıyla insanların hayli ilgisini çeken helikopterlerin, Sikorsky marka helikopterlerin de uçmasına, o teknolojiye ilham olmuş bir kaynak. Devam edelim. Şimdi Yusufçuk'un bu kadar özel olmasının sebebi ne? Dünyanın önüne gelen helikopter üreticisi olan Sikorsky, son modelinin tasarımını Yusufçuk'u örnek olarak gerçekleştirmiştir. Bu projede Sikorsky'ye yardım eden IBM firması, Yusufçuk'un resmini bir bilgisayara yükleyerek çalışmaya başlamış. Bilgisayar da Yusufçuk'un havadaki manevraları göz önüne alınarak 2000 adet özel çizim gerçekleştirilmiş. Çalışma sonunda Yusufçuk'tan alınan örneklerle Sikorsky'nin asker ve mühimmat taşımak için ürettiği yeni bir model ortaya çıkmıştır. Yani işte böyle gördüğümüz gibi Yusufçuk'un tamamen uçuş stili, mekanizması, üzerindeki aerodinamik yapı, işte kafası, kuyruğu, kanatlarının nerede olduğu ve uçma stilinin tamamı taklit edilerek insanlığa yön göstermiş ve Sikorsky gibi günümüzde çok yaygın ve manevra kabiliyeti yüksek helikopterlerin oluşmasına, teknolojik olarak icat edilmesine yol açmıştır. Şimdi bu gördüğümüz işte o Yusufçuk. Bu da insanların icat etmiş olduğu metal yapıdaki Yusufçuk diyebiliriz, Sikorsky helikopteri. Bunun özelliği işte insanların askeri mühimmat taşımasında havada uçarak gidip bir yerlere konup o mühimmatları tekrar boşaltmasında etken bir taşıt, bir varlık, bir araç. Günümüzdeki bir Yusufçuk resmi aynı şekilde. Bu başka bir Sikorsky resmi ve bu da, devam edelim, başka bir Yusufçuk. Benzerlik dikkatinizi çekiyor olmalı. Gerçekten birbirine çok benzerler. Şimdi Yusufçuk'taki uçma teknolojisi ne boyutta, onu inceleyelim. Yusufçuk'un vücudu metalle kaplanmış, izlenimi veren halkalı bir yapıya sahip. Buz mavisinden bordoya kadar çeşitli renklerdeki gövdenin üzerinde çaprazlama yerleşmiş iki çift kanat bulunuyor. Bu yapı sayesinde Yusufçuk çok iyi bir manevra yeteneğine sahip. Şimdi dikkat edin. Uçuşu hangi hızda ve hangi yönde olursa olsun aniden durup ters yönde uçmaya başlayabilir. Şimdi bu teknoloji günümüzde hiçbir hava taşıtı bir kere sahip değil. Yani 21. yüzyıla geldiğimiz, Mars'a araç gönderdiğimiz şu dönemde insanoğlu henüz havada aniden durup yön değiştirebilecek kadar ileri bir teknolojiye sahip bir hava aracı yapamadı. Veya havada sabit durup avına saldırmak için uygun bir pozisyon bekleyebiliyor. Ki havada sabit durmak gerçekten çok büyük ustalık isteyen, değil mi? Havada tamamen sabit durabilmek uçan bir cisim için çok çok zor bir hareket. Bu durumdayken bile olduğu yerde kıvrak bir dönüş yaparak avına yönelebilir. Çok kısa bir zamanda böcekler için şaşırtıcı sayılabilecek bir hıza, yani 40 kilometre hıza. Bu olimpiyatlarda 100 metre koşusunu 9 saniyede koşan yüksek sprinter koşan atletlerin hızına eşdeğer bir hızmış. Yani insana uyarlarsak 100 kilometre hızla koşan bir insanın aniden durup mesela gerisin geri dönebilecek kadar yüksek bir uçma kapasitesine sahip. Devam edelim. Evet, geçelim burayı da. Yusufçuk'taki uçmanın yanında bir de çok özel göz tasarımı var. Çok yüksek hızlarda uçarken ani manevralar yapabilen Yusufçuk'un görme yeteneği de kusursuz. Yusufçuk gözü dünyanın en iyi böcek gözü olarak kabul ediliyor. Ki böcek gözünün özelliği, değil mi, trilobitte de görüyoruz, çok petekli göz yapısına sahip. 30 bin kadar ayrı mercek bulunan bir çift göze sahip.
Maşallah.
Ve her ayrı mercekten gelen impulsları, değil mi, o elektrik sinyalini yorumlayan da bir sinir sistemi var ki bu insanınkinden çok çok daha küçük, yok denecek kadar az, değil mi, sinir hücrelerinden oluşan bir beyni var. Bu da gösteriyor ki bize aslında gören ve duyan, yani canlının kendisi değil, o da Allah'ın ilhamıyla olan bir şey. Bugünümüzdeki Yusufçuk dediğimiz Sikorsky helikopterlerinden fotoğraflar. Bu da arkadaşlar Sikorsky'nin içi. Şimdi bakıyoruz. İçerisinde neredeyse yüzlerce tabela var. Burada ibreler var. Mesela aerodinamiğin her yerde aynı olması gerekiyor. Kuyruktaki pervanede, kuyruğun altında, üstünde, yukarıdan gelen hava, alttan gelen hava değil mi? Hepsinin ayrı ayrı burada göstergeleri var. İçerisindeki basınç, dışarıdaki basınç, kaç fit yukarıda, aşağıda, işte hava koşulları gibi, değil mi? Binlerce ayar var. Bu da Sikorsky'nin içerisi. Devam edelim. Sikorsky'yi kullanabilmek için, yani bir pilot olabilmek için binlerce sayfa kitap okuyor pilotlar. Yıllarca eğitim alıyor. Mesela pilot olmak için 4 yıl hava harp okulunu bitirdikten sonra bir de rütbe kazanmak için işte belli bir saat daha basit uçuş tecrübesi elde ediyor pilotlar. Ondan sonra böyle gelişmiş cihazların kullanımı onlara veriliyor. Yani insanoğlunun bir helikopteri kullanabilmesi bile yıllar alıyor. Ve çok emek istiyor. Yusufçuğu burada kullanan, yani Yusufçuğun buna ilham edenin Allah olduğunu çok açık görüyoruz. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders, ibret vardır. Karınlarının içinde olanlardan size içirmekteyiz. Ve onlarda sizin için daha birçok yararlar var. Yani Allah alem, en doğrusunu Allah bilir. Bu ayette biyomimetiye, yani canlıların taklit edilme bilimine işaret ediyor olabilir. Evet, çünkü biz direkt canlılardan taklit ederek günümüzde teknolojiyi oluşturuyoruz. Devam edelim. Başka bir ayette, komşu şeytandan Allah'a sığınırım. Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, yani her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın. Maşallah.
Evet, Allah razı olsun. Hakikaten muazzam bir yaratış mucizesi. Bir kere çift kanat sistemi olması ayrı bir mucize. Çünkü kanatlarını birbirinden bağımsız olarak hareket ettirip uçabiliyor hakikaten. Paralel bir uçuşta değil de birbirinden bağımsız hareketlerle ve çok seri manevralar yapıyor. Ve biraz önce de gördük, saatte 40 kilometre gibi bir hıza çıkabiliyor. Böcekler aleminde en yüksek hızlardan bir tanesi bu. Dolayısıyla hakikaten kusursuz bir yaratılış var burada. Yani buradaki kanatlardaki milimetrik bir değişiklik ya da hareketlerinde ya da navigasyon sisteminde ya da değil mi genlerinde olabilecek harf hataları bütün sistemi geçersiz kılıyor. Bu da bize yaratılışı kanıtlayan ayrı bir delil olmuş oluyor değil mi? Darwinizmi ortadan kaldıran bir delil olmuş oluyor. Çünkü böcek bu haline var olmak zorunda. Nitekim fosil kayıtları da onu gösteriyor. 125 milyon yıllık Yusufçuk fosilleri var. Milimetrik olarak aynısı. Yani bugünkü Yusufçuk'la tamamının aynısı. Ve bütün canlılarda biz bunu görüyoruz. 100 milyon yıl, 150 milyon yıl, 400 milyon yıl ortaya çıktığı andan itibaren hiç değişmiyor. Tarih sahnesinde kaldığı süre boyunca. Her canlı için geçerli bu. Ve her canlı mükemmel kompleks yapısıyla ortaya çıkıyor. Bu tabii çok açık bir şekilde bir yaratıcının yani sonsuz akıl sahibi Allah'ın varlığını ispatlar değil mi? Delil olmuş oluyor yani inşallah. İspatlar değil mi? Delil olmuş oluyor.
İnşallah.
Darwinizm de bir pagan dini, bir saçmalık yani. Çocukların bile güldüğü böyle saçma sapan bir şey.
Evet. Yıllardır Amerikan ordusunun bir projesi vardır. Uçan bir böcek elde etmeye çalışıyorlar. Sayısız bilim adamı çalışıyor ve pek çok farklı alanlardan biyologlar, bilgisayar yazılımcıları, elektronik mühendisleri, aerodinamikçiler hepsi bir araya geldiler. Uçan bir böcek üretmeye çalıştılar. Ancak bu muhteşemliğin yanına dahi erişemediler. O kadar bilgi, o kadar çaba kesinlikle böyle bir teknoloji üretemiyorlar. Halbuki bu böcek onun da belirttiği gibi müthiş bir hızla ilerliyor. Aniden durup ters yönde gidebiliyor. Yani çok yüksek hareketler yapabiliyor. Bu çok büyük bir mucize hakikaten.
Bakın bunun çalışması yapıldı. Yani bu Serdar Hocam'ın da belirttiği gibi. Dünyanın en ünlü teknik laboratuvarları, mesela Max Planck laboratuvarlarında yapılan çalışmayı yayınladılar. Ünlü bilimsel dergilerde. Sineğin nasıl uçtuğunun ortaya konması için bakın onu gösteriyor bu film. Şimdi ağır çekimle görüyoruz. Çok ağırlaştırmış ki. Çünkü sineklerin saniyede 500 defa, 1000 defa kanat çırpanları var. Ve kanatı burada gördüğünüz gibi düz menteşe şeklinde değil, ileri geri hareketlerle bakın çırpıyor. Bu çok özel bir teknik kullanıyor burada. Bunun sebeplerini biraz sonra bilim adamları deneylerle ortaya koyacaklar. Tabii çok ağırlaştırılmış çekimler bunlar. Bakın şimdi yaptıkları çalışmaları gösteriyorlar. Burada bakın ileri geri çok değişik bir hareket yapıyor. Biraz sonra bu hareketi yapay olarak yağın içindeki özel tasarım, yani özel tasarladıkları kanatlarda gösterecekler. Bakın burada gösteriyor. Ve bunun neden bu hareketleri yaptığını ortaya koyacaklar. Şimdi bilim adamlarının çalışmaları, laboratuvardaki çalışmalarını gösteriyor bu. Özel yapay bir kanat üretiyorlar. Aynı hareketin taklidini yapıyorlar bir kere motorlarla. Özel motorlar koyuyorlar. Tabii bu kanatın kat kat daha büyüğü. Bakın yağın içinde yaptıkları hareketlerde oluşan girdaplar ve hava akımlarının temsili canlandırılmasını görüyorsunuz siz. Havada da aynı bu şekilde hareketler oluşturuyor. Buradaki yağ kabarcıklarında olduğu gibi. Bakın kanadın hareketine dikkat edin. İleri ve geri çok özel bir hareket tekniği kullanıyor. Bu o kadar özel bir hareket tekniği ki bunda en ufak bir değişiklik yaptığınız zaman sinek uçamıyor. Şimdi bunun neden olduğunu göreceğiz. Bu sineği kaldıran ve istediği seviye hareketleri yapacak derecede teknoloji kullandıran bir yöntem. Bakın nasıl hava akımlarının bunu bu tekniği uygularken bu çalışmalarla yeni aerodinamik kanunlar keşfediyorlar. Daha önce bilinmeyen. Bakın yeni aerodinamik kanunları bu çalışmalar esnasında keşfediyorlar. Max Planck Enstitüsü'nde yapılan çalışmalarda ki dünyanın en ünlü teknik laboratuvarlarından bir tanesidir. Bakın şunu görüyorlar. Şimdi iyice ağırlaştırmış olarak izliyorsunuz. Öne alıyor. Bu sırada ön kenarında hava girdapları oluşuyor. Bakın gördüğünüz gibi. İşte bu hava girdabı onu havaya kaldıran hava girdabıymış. Bu yaptığı özel hareketten dolayı. Kullandığı teknikte görüyorsunuz. Bu teknikle havalanabiliyor. Aynı zamanda arkasında diyorlar bir hava akım sahası meydana getiriyor. Bunu şuna benzetiyorlar. Mesela bir sürat motoru hareket ediyor. Sürat motorunun arkasında düz bir alan oluşur. Kenara dalgalar gider. Değil mi? Hava dalgaları olarak düşünelim bunu. Arkasında düz bir alan. Orada motoru takip etmek daha kolaydır. Çünkü dalgasız ve düz bir alan olduğu için. Orada siz de hızla yol alabilirsiniz. Motorun arkasından gittiğiniz takdirde dalgalara girmeden. İşte diyorlar ki bu hareket sırasında kanatlarını özel bir hareketle geriye doğru alarak özel bir girdabın içerisine sokuyor ve burada %40 enerji tasarrufu sağlıyor. Ve bu sayede uçabiliyor. O özel olarak da önde oluşturduğu o hava vorteksi sayesinde, hava girdabı sayesinde. O da onu havalandıran hareketlenmiş. Yani o kadar milimetrik bir hareket ki bakın 21. yüzyılda ancak ortaya konabildi. Hangi hareketin niçin yaptığının anlamı verilebildi ama sinek biliyorsunuz 100 milyon yıl, 50 milyon yıldır bu hareketleri yaparak uçabiliyor sinek. Allah'ın yarattığının maşallah kesin delili. Evet. Bunlar da bakın bu proteinleri meydana getiren kodlar. Hepsi DNA'da ilk sinekten itibaren var. Yani Allah'ın yaratma sanatını tabii Allah'a tespit ettirtiyor sinek yapısıyla.
Bilim dünyasında çok uzun süreler anlayamadılar. Yani bir nasıl olur da bir böcek uçabiliyor. Bir türlü çözemediler. Hatta şöyle bir söz vardır. Hesaplarımıza göre arının uçamaması gerekir. Yani normalde akıl ermiyor. Çünkü incecik bir kanat. O incecik kanada oranla o vücut çok ağır. Bunun mümkün değil kalkması. Bizim uçaklarda kullandığımız sistemde ne var? Onu statik aerodinamik diyorlar. Hiçbir hareket yok. Dümdüz gidiyor. Farklı yollardan hava geçerek bir basınç oluşuyor yukarı doğru. Onunla uçak kalkıyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Evet. Bunda dinamik. Yani sürekli kanat hareket ediyor. Ve oradaki hassas ayarlamalar düzgün yapılmazsa sinek normalde çakılır. Yani orada o kadar senin de belirttiğin gibi milimetrik hesaplar var ki muhteşem. Daha yeni anladılar. 98 senesinde çözdüler bunu. Mükemmel bir sistemle bu iş ancak olabiliyor.
Tabii yani orada bir detay daha teşhir edildi son olarak. Pardon sözümü kestim. Kanatları biliyorsun tek parçadan oluşmuyor. Yani içinde damarlar var. Kanadı gergin halde tutan. Bu sayede sineklerin ve kelebeklerin de kanatları aynı şekilde olmak üzere o damarlar sayesinde bir iskelete sahip ve gergin bir şekilde durabiliyor. Bunun için hatta bir araştırma, bir deney de yapmışlar. Damarsız haliyle kanadı oluşturmuşlar ve yapay bir kelebekte kelebeği uçurmaya çalışmışlar. Aerodinamik yapısı tamamen bozulmuş. Aynı haliyle damarlarıyla beraber inşa ettiklerinde yani aynı şekilde kopyasını çıkarıp da damarları varmışçasına kopyasını çıkarıp uçurmaya çalıştıklarında o model o zaman uçabilmiş. Tam da kelebeğin uçtuğu şekliyle. Şimdi öylesine harika bir şey var ki burada aerodinamik yapı var ki kelebeğin bundan haberi yok. Sineğin de haberi yok. Sivrisineğin de haberi yok. Ve bunu kullanıyorlar. İnsanlar da bakın ne kadar cahiliz demek. Yani bilgimiz olmadığı konuda Mesela aynısını acaba böyle de olabilir mi diye baktığımızda hayır, olmadığını görüyoruz. Yani onun bile çok hikmetli bir yaratılışla yaratıldığını şahit olmuş oluyoruz, görmüş oluyoruz. O evet. Damarların yapısının bile mutlaka şart olduğunu, yani o kıvrımlarıyla kanadın yüzeyinde demek ki belli girdaplar oluşturuyor, belli akımları yönlendiriyor damarlarda. Hı. Yine aynı yapılarıyla mutlaka tıpatıp her şeyin tüm ayrıntıların mutlaka bir hikmeti olduğunu görmüş oluyoruz.
Evet, maşallah. Tabii, bakın yani... sinek bir saniyede 1000 kere kanat çırpıyor, yani bunu unutmamak lazım. Yani şu sıfır, evet. Şey, bir saniye bu, bir saniyede 1000 kere yapıyor bu hareketleri. Ve bunda en ufak bir sapma veya yanlışlık yok. Çünkü sineğin hareketlerini düşünelim. Değil mi? Odaya giren bir sineği düşünelim. Çok seri hareketler yapabiliyor. Evet. Çok keskin dönüşler yapabiliyor. Ve sana saniyede 500 kere, yüzlerce kere kanat çırparken yapabiliyor bunu. Tavana konabiliyor aynı zamanda. Tavana konan bir sinek ne demek? Düz uçan bir sineği düşünelim. Birdenbire ters uçmaya başlıyor demektir o, değil mi? Ters uçarak tavana konuyor. Şimdi bu dönüşü nasıl yapıyor? Bunu da bakıp araştırmışlar. Yani bu muazzam bir şey. Yani saniyede 500 kere kanat çırpan bir kanadında ve diğer kanadını öyle bir ayarlama meydana getiriyor ki bütün vücudunu kanat çırparken döndürüyor. Bu sefer dönük olarak havaya doğru uçuyor ve oraya konuyor. Çarpmadan yani. Çünkü böyle kendini tahrip edebilir. O da olmuyor. Çok hassas jiroskop ve navigasyon sistemleri keşfedilmiş. Hatta bunu milimetrik böyle miliamperli elektrik vererek havada dengesini bozuyorlar. Saniyede defalarca bunu tekrarlıyorlar. Evet. Ve her defasında ki otomatik o jiroskop sistemi sayesinde sinek hemen dengesini düzeltiyormuş. Bu tabii muazzam bir yaratılış mucizesi. Nitekim bakın, Max Planck Enstitüsü demiştik. Dünyanın en ünlü tekerlik laboratuvarlarından bir tanesi dedik. Orada sineğin uçuş tekniğini işte ortaya koyuyorlar. Ağır çekim tekniklerle, yağın içindeki kanat hareketleriyle. Ve yapay bir robot sinek üretiyorlar. Ve bu sineğe bakın aynı hareketleri yaptırabilmek için 6 tane motor koymuşlar üzerine. Yerleştirmişler. Bu motorlarla sineğin, o yapay sineğin, robot sineğin yaptığı kanat vuruş sayısı 6 saniyede, 5 saniyede bir kere kanat hareketi yapabiliyor ve uçamıyor.
Evet.
Bakın sinek bunu saniyede 1000 kere yapabiliyor. Değil mi? 1000 kere yapan sinekler var saniyede.
Evet, force bomb ya.
Bu nasıl bir mucize yani, değil mi? Böyle o kas yapısı, dengesi, kanatlarının yapısı ve her seferinde kanatlarına çok özel bir hareket yaptırıyor ve o hareketleri istediği an istediği şekilde değiştirebiliyor ki sağa sola uçabiliyor, tavana dönebiliyor, duvara konuyor, istediği yere konuyor. Yani vücudunu her şekilde getirebiliyor. İşte bu Allah'ın maşallah, değil mi? Evet. Subhanallah, maşallah. Maşallah Allah'ın yaratma sanatı. Maşallah.
Bir de izleyicilerimiz de hani şunu da söylemek gerekiyor. Bir sinek çok çok küçük bir varlık. Ona isabet eden, şu esen rüzgarda isabet eden aerodinamik zorluk, yani o yoğunluk çok çok daha fazla. Hani insan bakıyor hafif bir meltem gibi böyle hissediyor rüzgarın. Hatta esmesi hoşuna bile gidebiliyor. Ama bu sinek için çok zorlu bir ortam.
Evet.
O ona belki kasırıyor gibi geliyor.
İnşallah.
Hatta mesela geçenlerde Cihat Hocam da anlatmıştı. Bu bakteri kamçısı motoru var. Hı hı. Hani bakterilerin su içerisindeki hareketi şuna benzetiliyor yoğunluk farkı olarak. Moloz yüklü, yani taş yüklü bir gölde kayık üzerine maşallah. kayık sürmeye benzetiliyor. Yoğunluk maşallah. Farkı çok fazla. Çünkü beden çok çok küçük. Yani sinekte hava, bakteride evet. de sıvının yapmış olduğu basınç, yani o sürtünme
sıvının yoğunluğu bakteriye göre çok
evet.
bizim
evet, algısı çok yüksek.
Yoğunluğundan çok kat be kat fazla. Evet.
Ama buna rağmen saniyede 4 metre sanırım hızla gidebiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu bilgiyi. Bir de çok yüksek teknolojili bir motoru vardı.
Evet. Yani. Bir ayet okuyacağım. Konu şeytandan Allah'a sanırım. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de.
Maşallah. Maşallah. Değil mi? Maşallah. Bakın taklit dahi edilemiyor yani şu anki şeyde. Bu tabii yani tesadüf saçmalığı. O kadar saçma bir şey ki yani bu Darwinizm'in bir... O kadar saçma bir pagan dini ki, Sümerlerden kalma, Mısır'daki Firavun da aynı şekilde saçmalıyordu. Nil'in çamurlarından uçtu diye iddia ediyordu. İşte bunu hala günümüzde inatla böyle değil mi, laf kalabalığıyla savunmaya kalkanlar olabiliyor. Çok gülüş duruma düşüyorlar.
İnşallah.
Önümüzdeki 3-5 yıl içinde inşallah Darwinizm tamamen ortadan kalktığında çok utanacaklar o cümlelerin nasıl kurduklarına. Bakın şimdi biraz önce Yusufçuk'tan bahsetmiştik. Yusufçuk'un üremesi de bir ayrı mucize.
Evet,
onunla ilgili
maşallah.
Bir filmimiz var. Maşallah onu görelim. Bakın Yusufçuklar suyun içerisine yerleştiriyor yumurtalarını. Suyun altına iniyorlar hava kabarcığı alarak. Ve evet, sen anlatıyorsun.
Evet, ben burada bir şey söyleyeyim. Özellikle suyun altında uygun bir bitki arıyor. Çünkü bunun sebebi suyun altında eğer bitkinin o küçücük dalının içerisine yumurtalarını koyarsa en emniyetli muhafazalı yer orası oluyormuş böcekler dünyasında. Ve bunun için de sadece dişinin kuyruğunda bitkinin o dalını kesmek için özel bir yapı var. Makas gibi. O makas gibi yapı o dalın o kısmını yontuyor ve oraya yumurtasını koyuyor. Bu süre zarfında Oktar Hocam da söylediği gibi gerekli olan oksijeni kanatlarının altındaki o küçük hava kabarcıklarından alıyor. Ve şimdi de mucizevi bir şey, yani hiçbir helikopterin veya uçan hiçbir taşıtın yapamayacağı çok üstün bir şekilde uçuş sanatını bize gösteriyor. Suyun içerisinden çıkarak havalanabiliyor. Şimdi dört kanadın faydası, ikisini destek koyuyor. Tabii bu ağırlaştırılmış görüntü. Burada çok daha hızlı çırpıyor kanatlarına. Ve suyun içinden havalanıp gidebiliyor.
Maşallah. Maşallah. Yani bu müthiş bir yer. Yani bu böcek bir kere akletmesi gerekir. Niye suyun altına koyuyor? Yani suyu altı boğulacağı bir yer zaten. Ama hava kabarcıkları alıyor ve yavrularına karşı bir ihtimam gösterdiği için onu suyun altına yerleştirme ihtiyacını hissediyor. Yani Allah hissettiriyor, ilham ediyor daha doğrusu ki hayatını tehlikeye atarak yapıyor bunu. Onu yapması bir mucize, çıkması ayrı bir mucize, uçması da ayrı bir mucize. Yani mucize üstüne de mucize maşallah.
Mesela her yusufçuk böceği böyle yapıyor. Değil mi? Bu ama öğrenilerek sonraki nesillere aktarılabilecek bir bilgi değil. Yani nereden bilsin denizin altında bir bitkide korunaklı bir yer olduğunu, evet. Onu nasıl kessin, oraya nasıl yerleştirsin ve oradan nasıl tekrar havalanabilsin? Bu tek öğrenilerek kazanılabilecek bir şey değil.
Değil.
Bu ancak Allah'ın ilhamıyla
evet.
Olan bir şey.
İnşallah. Darwinistler bakın buna içgüdü diyorlar. Evet. Değil mi? Bakın Darwin'in itirafları var bununla ilgili hayvanlardaki bu muhteşem Allah'ın yaratma sanatıyla ilgili. Diyor ki Darwin, içgüdüler doğal seçmeyle kazanılabilir veya değişikliğe uğratılabilir mi? Yani evrimle olabilir mi bu diyor. Arıyı büyük matematikçilerin buluşlarından çok önceden petekleri yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz? Ne diyeceksin? Allah'ın yarattığı çok açık. Yani böyle o böcek kendisi keşfedilmemiş ki bunu ilk aradan itibaren var. Devam ediyor Darwin, Charles Darwin, Türlerin Kökeni kitabında diyor ki, içgüdülerin çoğu öylesine şaşırtıcıdır ki onların gelişimi okura belki teorimi tümüyle yıkmaya yeter güçte görülecektir. Bakın tümüyle yıkıyor diyor. Değil mi hayvanlardaki ki milyonlarca tür var. O zaman daha bilinmeyen çok iman hakikatleri var bugün bilinen değil mi? Devam ediyor. Sonunda yavru guguğun üvey kardeşlerini yuvadan atması, karıncalarının köleleştirmesi gibi içgüdüleri özellikle yaratılmış içgüdüler olarak değil de çoğalmanın, değişmenin, en güçlülerin yaşamasının ve en zayıfların ölmesinin küçük neticeleri olarak görmek, yani evrimin sonucu olarak görmek, mantıklı bir sonuç çıkarma olmayabilir. Ama benim hayal gücüm için çok daha doyurucudur diyor. Yani bu çarpık kafa yapısı için ben bunu seçiyorum diyor. Mantıklı değil ama diyor evrim. Değil mi? Charles Darwin söylüyor bunu. Bakın devam ediyor. Evet. Şimdi bu kadar. Evet bu kadar. Yani evrimin bu Darwinizm saçmalığını Darwin'in kendisi söylüyor zaten. Yani bunun savunmanın bir alemi yok. Darwin benim kafam yatmadı zaten buna diyor. Bu saçmalık diyor. Paşavra diyor zaten Darwinizm için. Kendisi söylüyor. Evet.
Retina ile ilgili yeni bir şey tespit edildi. Ben size onun bilgisini vereyim hemen. Çok ilginç bir New Scientist'te 6 Mayıs tarihi New Scientist dergisinde dünya ünlü bilimsel bir dergi biliyorsunuz. Her ne kadar evrimci de olsa çok büyük bir bugüne kadarki evrimci iddiayı kendileri çürütmüş oldular. Tespit edilen bir gerçek var bilimsel incelemeler sonucunda. O da şu, ben size onu da tam detayını vereyim. Alman bilim adamları incelemişler retinayı. Şimdi bugüne kadar bilinen yapısıyla gözün, insan gözünün daha doğrusu omurgalıların gözlerindeki retina yapısı ışık önce biliyorsunuz mercekten gözün içine doğru giriyor. Daha sonra retina tabakasına çarpıyor ve burada elektrik enerjisine çevrilerek beyne iletiliyor. Retinada ışığın ilk olarak muhatap olduğu hücreler retina hücreleri değil ön planda bulunan sinir hücreleri. Bir sinir ağı var. Sinir ağına çarparak hiçbir şekilde ışıkla ilgileri olmadığı bugüne kadar tahmin edilen o ağın arasından ışık geçerek daha sonra retinaya düşüyordu. Ve retina bu şekilde ışığı kendisine ulaşan fotonları elektrik enerjisine çevirerek kodlayarak beyne bu şekilde şifreler halinde gönderiyordu. Elektrik sinyalleri olarak. Ve evrimciler diyorlardı ki bu diyorlardı kötü bir dizayn, kötü bir tasarım. Bakın işte bu daha güzel olabilirdi, daha iyi olabilirdi. Niye sinir hücreleri önde, arkada olması gerekirdi gibi bir ifadede bulunuyorlardı. Ve yaratılışçılara her şeyin Allah'ın kusursuz yarattığını iddia eden, ki biz de o şekilde tabii ki Allah mükemmel yaratıyor diye söylüyoruz. Her ne kadar...
Allah söylüyor zaten tabii.
Evet, söylüyoruz. Hiçbir çatlaklık bulamazsın diyor Kur'an'da. Bunu bu şekilde ifade ediyoruz. Delilleriyle ortaya koyuyoruz. Evrimciler diyorlardı ki hayır bakın işte bu mükemmeli değil. Mükemmeli ne peki? İşte sinir hücreleri arkada olsaydı daha iyi olacaktı. Bu hatalı bir tasarım haşa diyorlardı. Hatalı bir yaratılış eğer siz böyle iddiada bulunuyorsanız diye bize çıkışıyorlardı. Eserlerinde işte iddialarında bunu çok önemli bir bulgu gibi lanse ediyorlardı. Hatta web sitelerinde bugün bile girseniz Richard Dawkins başta olmak üzere bu iddiaya hemen herkes karşılaşabilir rahatlıkla. İşte yapılan son araştırmalar şunu ortaya koydu ki o sinir hücrelerinin bir görevi varmış. Ne biliyor musunuz? Gelen ışığı bir defa süzüyorlarmış, filtre ediyorlarmış ve retina hücrelerinin retina ışığı fotonları, ışık dalgalarını, ışınlarını uygun bir şekilde rodlar ve koniler biliyorsunuz. Çubuk ve koni hücreleri var. Evet. Bunların üzerine tam doğru haliyle düşmelerini sağlıyorlarmış. Regüle ediyorlar ışığı. Çünkü bir objeden gelen fotonlar, ışıklar retina lensten girdikten sonra direkt olarak retina üzerine düşmüyorlar. Gözün içinde de gözün iç duvarlarını gözün bir şey olarak bir top olarak düşünelim. İçine girdiği zaman duvarlarından da yansıyarak bir ışık yüzmesinden öte bir ışık karmaşasına da rahatlıkla sebep olabiliyorlar bir süre sonra. Yani istenmeyen ışık şeyleri de var, bilgileri de var.
Yani filtre edilmesi gerekiyor.
Filtre edilmesi gerekiyor. Kontrastı sağlayabiliyorlarmış bu şekilde. Bu ön planda duran sinir hücresi A. Kontrastı sağlıyorlar. Ve renklerin, objelerden gelen renklerin tam anlamıyla oluşması için gerekli filtreyi, regülasyonu sağlıyorlarmış. Bu ortaya kondu. Bu New Scientist'te bakın ne diye yayınlandı biliyor musunuz? Onun başlığını da söyleyeyim. Yine şaşırın. Evrimciler ne kadar evrimde ısrarcı olduklarını. Diyorlar ki evrim göze daha iyi bir görme sağladı diyorlar. Siz diyordunuz ki hani bu yaralıysa işte hayır işte kötü diyordunuz. Bakın şimdi her ne kadar yani gerçeği görmelerine rağmen hala yine evrimde ısrar ediyorlar tabii. O ayrı bir konu. Ama ne anlaşılmış oldu? Bugüne kadar cahilliklerinden ötürü işte eleştirdikleri o mükemmel kusursuz dizayn, kusursuz yaratılış gerçeği anlaşıldı ki işte cahillikten dolayı böyle söyleniyormuş. Ama gerçeğinde böyle bir filtre sisteminin zaten olması net bir görüş için, bulanık bir görüş olmaması için, renklerin tam ve doğru olabilmesi için şartmış. Bu ortaya çıkmış oldu. Evet. Maşallah.
Kerem hocamızın anlattığı çok önemli gerçek. Tabii evrimcilerin de bilmek istemediği daha doğrusu, düşünmek istemediği bir gerçek. Gören göz değil zaten yani inşallah.
Evet,
o bütün fotonlar dışarıda renk yok. Bakın bu çok önemli. Yani bu bilimsel bir gerçek. Bilim adamları söylüyor bunu. Dışarıda ışık yok. Dışarıda renk yok. Değil mi? Dışarıda bizim anladığımız anlamda bir madde yok. Yani var madde ama aslında asla ulaşamayız. Bilemeyiz yani nasıl olduğunun. Dışarıda renk olmadığını ama görüntü olmadığını çok net olarak biliyoruz. Işık olmadığını daha doğrusu. Beynimizin içindeki elektrik sinyallerini kablonun ucunda gören ayrı bir göz var. Beynimizin içindeki ufacık merkezde. Evet. İşte asıl gören göz bu. Bu iç göz, bu ruh. Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü ruhumuz. Bu evrimle açıklanabilir mi? Madde değil zaten yani ruhun. Evrimle bir izah olabilir mi? İşte evrim zaten burada bitiriyor. Darwin'in açmazı ruh kitabı var hocamızın. Bunu alıp mutlaka okusunlar. Yani alıp derken internet sitesinden de elde edebilirler. Darwin'in açmazı ruh diye.
Maşallah.
Kitaptı maşallah. Şunu görecekler. Bir kere ruh zaten evrimi kökten bitirip atıyor. Yani evrime inanan, laboratuvarda girip deney yapan biri tamamen zihninin içinde, beyninin içindeki küçücük o yerde hiçbir zaman çıkamadı. Hayatı boyunca çıkamadığı yerdeki laboratuvara girip oradaki bedeniyle laboratuvarda deney yapacaktır ve Darwinizmi savunacaktır. Dolayısıyla bu zaten Darwinizmi kökünden bitiriyor. Yani madde o anlamda değil mi? Algı olarak var. Yani Allah'ın yarattığı algılar bütünlüğünde var zaten gördüğümüz dış alem, renk, bütün bu gerçekler, bilimsel gerçekler de inşallah.
Doktor hocam, o beyin konusunda herhalde hepimizden daha iyi bilirsiniz beyni. Daha önce de konuşurken onu söylemiştin. Beynin
mesela
içinde
hocamızın ben öğrendiklerimizi de biliyoruz inşallah. Yani inşallah.
Evet. Daha önce de yapılan ameliyatlarda beynin içini görmüştün. Yani beynin nasıl bir yapıda olduğunu, içerisinde nasıl hücreler olduğunu, görme merkezi denen yerin de göründüğünü, yani o da bir algı olarak yaratılıyor insana. Görme merkezini görüyorsun, değil mi? Duyma merkezini görüyorsun, koklama merkezini de görüyorsun. Yani beynin içerisinde hani görmüş bir olarak, daha önce konuşurken hep şey derdi, yani ben de hep merak ederdim. İçine bakıyoruz, nöron hücreleri var. Nöron hücresinin kimyası belli, 3 tip nöron hücresi var. İletimde görevli, işte değil mi? Çeşitli görevlerde 3 tip nöron. Onlar da bir hücre. Hücrenin içerisine giriyorsun, proteinler var, yine hücre organelleri var. Onun içine giriyorsun, atomlar var. Yine oradaki yorumu yapan, değil mi? O elektrik sinyalini, bildiğimiz elektrik sinyalini yorumlayıp 10 milyon renkli böyle renkli bir dünyaya 325-650 megapiksellik çözünürlükte yüksek görüntü kalitesini elbette ki o nöron hücreleri, değil mi? O atomların oluşturamayacağı çok açık.
Evet.
Yani maşallah.
350
25 megapiksel bir gözün kapasitesi. Evet,
maşallah.
İki tane gözü olunca bununla ilgili bir ayet var. Onu söyleyeyim inşallah. Bu şeyle çok az önceki örneğinle Cihat Hocam ona da işaret var Allah-u Alem. Kolunu şeytana Allah'a sığınırım. Ayetlerimiz onlara gözler önünde sergilenmiş olarak gelince, hani gözün önünde, belki o retinanın önündeki sinir tabakasının
evet,
daha sonra ne işe yaradığını yıllar sonra ortaya çıkması.
Evet, maşallah.
Sergilenmiş olarak gelince dediler ki bu apaçık olan bir büyüdür. Yani vicdanları vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Diyor. Evet. Nem suresi 13-14. Ayette. Tam da evrimcilerin yaptıkları.
Tabii, doğru. Tam da anlattığımız şeyde. Maşallah. Maşallah.
O zaman bir de Kur'an mucizesi söyleyelim inşallah. Hocam retinadan bahsetti. Yani retina görmemizi sağlayan hücrelerin bulunduğu göz tabakası. Bakın bir Allah bir ayette Kur'an'da şöyle buyuruyor. Kötü olarak işledikleri kendisine çekici süslü kılınıp da onu güzel gören mi Allah katında kabul görecek? Kur'an'da retina kelimesini oluşturan harfler tek bir ayette, yani Fatır suresi 8. ayetinde yan yana gelmektedir. Retina harflerinin geçtiği bu ayette de görmekten bahsedilmektedir bakın. R, T ve N harfleri tek bir ayette yan yana geliyor. O ayette de onu güzel gören mi ayetinde bir araya geliyor. Bir Kur'an mucizesi olarak 1400 sene önce. Maşallah. Aynı zamanda bakın şeytandan Allah'a sığınırız. Fatır suresinde yine aynı surenin 19. ayetinde kör ve gören aynı olmaz cümlesi geçer. Bilindiği gibi retina hasarları kalıcı körlüğe neden olur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kör olanla basiretle gören bir değildir. 20. ayette ise karanlık ve aydınlık da aynı olmaz ifadesi geçmektedir ki bu anlatım ve retinanın ışığa duyarlı hücrelerden oluşması bakımından çok manidardır. Bu saydığımız ayetlerdeki görmeyle ilgili ifadeler tüm Kur'an'da çok nadir geçmektedir. Dolayısıyla retina kelimesinin binlerce ayetin arasında sadece bu ayetlerle bir arada bulunması Allah'ın Kur'an'daki mucizelerinden bir tanesidir. Maşallah.
Maşallah.
Kur'an'da değil maşallah mi? Yüzlerce bilimsel mucize var. Hocamızın Kur'an mucizeleri kitaplarının 1, 2 ve 3. ciltlerini okuyabilirler. harunyahya.org'dan ücretsiz olarak indirebilirler. Kur'an'ı yaratanın da, bilimi yaratanın da, değil mi? Bütün canlıları yaratanın Allah olduğu çok açık yani. Bu Kur'an'da da Allah bazı mucizeleri, bilimsel mucizeleri Kur'an'da işaret etmiş. Tabii ki Kur'an bir bilim kitabı değil ama bilimsel mucizeleri var. Mesela insanın embriyolojik aşamaları ile ilgili önce kemikleri sonra kasları oluşturduğunu bildiriyor Allah. Bu 20. yüzyılda keşfedilen bir gerçek. İnsanın embriyo aşamasında, cenin aşamasında. Keith Moore isimli bilim adamı ki Amerikan Anatomi Derneği'nin başkanı, Kanada Anatomi Derneği'nin başkanı bu ayeti gördükten sonra, yani önce kemiklerin sonra kasların etrafında yaratıldığı ayetini gördükten sonra ve bu keşfinden sonra, bu gerçeğin keşfinden sonra iman ediyor, Müslüman oluyor. Değil mi? Kur'an'ın Allah kitabı olabilir.
Kur'an'da geçtiği için tabii. Aynısıyla Kur'an'da bu bilginin daha önceden verilmiş olduğu için kendi ifadesiyle şöyle diyor. 1400 yıl öncesinde çöl gibi bir ortamda bir insanın bu detayı bu şekilde bilmesi mümkün değil diyor. Ancak diyor Kur'an ancak ve ancak Allah'ın her şeyi bilen bir gücün, aklın, yaratıcı gücün Allah'ın sözü olabilir diyor.
İnşallah.
Maşallah. Bunu kabul ediyor. Gerçekten de yani bilimsel gelişmeler ortaya koydukça, keşifler ortaya çıktıkça insanlar daha çok Allah'a yaklaşıyorlar. Bilim yapmak insanı Allah'a yaklaştırıyor. Ayet-i Kerime'de Allah'ın da bize bildirdiği gibi şeytandan evet. Allah'a sınırım. Allah'tan en çok ilim sahipleri korkar.
İnşallah.
Evet, inşallah. İnşallah.
Şimdi gözler... Evet, sen bir şey anlatacaktın herhalde.
Evet, az önce bahsettiğim gibi resmi yoktu o sırada. Şimdi burada normalde retina hücresinin bir kesidi var. Işık yukarıdan aşağı burada doğru geliyor.
Retinayı görüyoruz, evet. Evet,
yukarıdan aşağı doğru geliyor. Burada büyütülmüş ve şematize edilmiş hali var sağ tarafta ise. Normalde evrimcilerin söyledikleri, yani kendi o cahil mantıklarınca öne sürdükleri mantık, bu üst tabakadaki sinir ağının, PE diye belirtilen sinir ağının aslında ön tarafta değil arka tarafta olması şeklindeydi. Yani onlar niye böyle değil, böyle olması daha doğru olurdu gibi böyle kendilerince, kendi cahil mantıklarınca böyle bir şey geliştirmişlerdi. Evet. Burada... Ama bunun bir hikmete binaen böyle ışığın filtre edilmesi ve regüle edilmesi ve ışığın görüntülerin, kontrast, renklerin netleştirilmesi amacıyla böyle bir sistemin var olmasının gerekliliği bugün anlaşıldı. Evrimcilerin de bu iddialarının, cahilce iddialarının tamamen cehalete dayalı olarak olduğu anlaşılmış oluyor bir kez daha.
Atıyorlar yani.
Evet, peki. Atıyorlar.
Kısacası. Normalde mesela radyolarda, böyle eski radyolarda ne gelir? Çok cızırtı sesi gelir değil mi?
Evet.
Normal mesaj sinyali beraber cızırtılı bir ses gelir. Veya eski tip televizyonlarda da böyle cızırtılı böyle noktalı görüntüler olur. Bu işte evet. Filtrenin düzgün olmamasından kaynaklanır. Hele ilk yapılan televizyonlarda bu iyice belirgindi. Şimdi filtre bizde o kadar mükemmel ki hiç böyle bir bulanıklık görüyor muyuz biz? Görmüyoruz. İşte burada Allah'ın çok mükemmel bir sistem yarattı. Evet. Çok açık bir şekilde görülüyor.
Sadece bakın bu değil aynı zamanda. Yani sadece sinir hücrelerin filtre yapması değil burada konu. Bir kere sinir hücreleri çok yüksek oksijen tüketen hücreler. Yani sürekli bir metabolizmaları var. Dolayısıyla kan damarlarına çok yakın olmaları gerekiyor. İşte ancak bu şekilde bir yaratılışla kan damarına çok yakın olabiliyorlar. Eğer araya mesela önce sinir hücreleri olsaydı, ondan sonra araya kablolar girseydi haliyle kan dolaşımından uzak olacaklar değil mi? Sinir hücreleri kabloları aradan geçseydi. Halbuki sinir hücrelerinin kan dolaşıma çok yakın olması ancak bu şekilde mümkün oluyor. Yani sinir kablolarının önden geçmesiyle, toplanıp önden dolaşmasıyla mümkün olabiliyor. Bu sayede hayatta kalabiliyorlar. Aksi tasarımla hayatta kalamayacakları da bilimsel olarak biliniyor bugün. Yani mükemmel bir yaratılış var orada. Tasarımla demeyelim de Allah'ın çünkü tasarlamaya ihtiyacı yoktur. O insanın eksikliğidir o. İnsan düşünür, plan yapar, tasarlar. Allah ol der, olu verir hemen. O da olu verir inşallah. Evet. Allah sonsuz güç sahibidir. Yani insan aklının kavrayamayacağı sonsuz güç sahibidir inşallah. İnsana sınırlı bir akıl verilmiş. O küçücük aklıyla yok o iyiydi de bu kötüydü de böyle ipsiz sapsız konuşmasınlar. Bu pagan dini. Değil mi? Böyle bir saçmalık. Zaten dediğin gibi yani mükemmel bir görüntü var. Bunun eksikliği olur mu? Nereye baksak anında odaklanıyor. Değil mi? Hiçbir şekilde hiçbir kamerayla ölçülmeyecek derecede mükemmel üç boyutlu evet. Enfes bir görüntüyle muhatabız. Bu zaten yaratılışın mükemmel olduğunu gösteriyor inşallah. Ama tabii hepsinin ötesinde üstündeki ilim inşallah bunu algılayan ruh oldu. O zaten o yani materyalizmi de darvinizmi de böyle kökünden bitiren evet. Bir gerçek.
İnşallah. Tabii evrimcilerin durumu burada şuna benziyor. Mesela kameralar var bizi çekiyor. Şimdi hiç cahil bir ortamdan geldiğimizi düşünelim. Bir anda bir kamera, çok yüksek teknoloji bir kamerayla karşılaşalım. Şimdi bu kamera mükemmel bir teknoloji. Bize eğer bilgi eksikliğimiz varsa, bu nasıl çalışıyorsa bilmiyorsak, bizim diyeceğimiz şu olamaz. Ya bu kusurlu bir alet, şurada ne olduğunu ben bilmiyorum, nasıl çalışıyor, şuradaki düğmesi ne işe yarıyor ben anlamıyorum. O zaman kötü bir tasarım. Hiç böyle bir mantık olabilir mi?
Evet.
Evrimcilerin düştüğü durum tam da budur.
Evet.
Sonra o düğmenin ne işe yaradığı ortaya çıkınca zaten yastık onlar.
Zaten evrimde oldu. Tesadüfen oldu diyebiliyorlar. Oradaki pişkinlik çok üzücü aslına bakarsanız.
Evet, bayağı
yani nasıl bu kadar da şey yapabiliyorlar? Kendilerini komik duruma düşürebiliyorlar.
Yani savundukları...
Allah'ın bir ayeti olduğu için
evet,
tabii ki.
Evet.
Bakın bu resimde de bunu tam daha detaylı bir resim bu. Biraz daha büyütebiliriz bunu. Evet.
Şimdi sözünü burada, ettiğimiz sinir tabakası resmin evet. Üst tarafında.
Evet, sinir tabakası üst tarafta. Bu ganglion hücreleri deniyor bunlara.
Ya ön tarafı, daha evet, doğrusu şöyle diyeyim. Tarafı. Sinir tarafının ön tarafı, ışığın geldiği taraf üst kısmı.
Evet.
Evet.
Şeyler ise, koni ve çubuk hücreleri ise, ki ışığı foton hücreleri çarptığında elektrik enerjisine ne çevirecek olan hücreler alt tarafta bulunanlar. Bunlar evrimcilerin iddiasına göre en önde direkt ışık muhatap olur halde bulunmaları daha doğru olurmuş. Onların iddiası oydu. Ama işte niye sinir hücreleri ön planda duruyor? Neden işte bu yüzden de kör nokta oluşuyor gibi işte böyle optik sinirin tam olarak retinadan çıktığı bir yer vardı. Kör noktayı oluşturan bir yerdir orası da. Ki hiçbir şekilde de kör nokta oluşmaz. Evet. Beyin onu tamamlar. O ayrı bir mucizedir. Burada bu sinir hücrelerinin şu anda gördüğünüz o ganglion sinir hücrelerinin bu amaca hizmet ettiği, bir amaç, bir hikmetle orada bulundukları ve ışığı filtre ettikleri, kontrastı oluşturdukları, gözün içinde dolaşan fazla ışığın regüle edildiği bu sayede anlaşılmış oldu.
Yani Allah dilediğince yaratır. Yani ister dilerse önde koyar o reseptörleri, alıcıları, dilerse arkaya koyar. Neticede her şekilde mükemmel bir göz var ortada. Evet. Mükemmel bir şekilde görüyor. Dedikleri gibi kör bir noktada da yok. Yani herkes, değil mi? Normalde göremiyor mu hayatını? Her şeyi mükemmel bir şekilde görerek hareket ediyor. Dolayısıyla saçma sapan iddialar sergiliyorlar. O kadar yani.
Tabii zaten dışarıda ışık olmaması ve bizim ışıklı, renkli, üç boyutlu görmemiz, değil mi? Bunu algılayan bir ruhun olması. Evet. Bakın bu Allah'a iman ettirten kesin bir gerçek. Allah, değil mi, size şah damarından daha yakın diye bildiriyor. Hatta bunu ilgili ayetleri okuyarak da açıklayalım inşallah.
İnşallah.
Evet, bakın. Görüntüyü ve algıyı yaratan Allah. Allah bunu Kur'an'da bildiriyor. Bakın Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Kur'an'da diyor ki Allah, hani Allah onları sana uykunda az gösteriyordu. Bakın uykunda az gösteriyordu. Kim gösteriyor? Allah ben gösteriyorum diyor. Eğer sana çok gösterseydi gerçekten yılgınlığa kapılacaktınız ve iş konusunda gerçekten çekişmeye düşecektiniz. Ancak Allah esenlik kurtuluş bağışladı. Çünkü o elbette sinirlerin özünde saklı duranı bilendir. Bir başka ayette Allah, karşı karşıya geldiğinizde Allah olacağı olan işi gerçekleştirmek için onları gözlerinizde az gösteriyor. Kim gösteriyormuş yani? Değil mi? Gözlerinizi az gösteriyor. Allah diyor inşallah. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Yani görüntüyü yaratanın Allah olduğunu anlıyoruz. Ve bütün işler Allah'a döndürülür. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine çekici ve süslü gösterilmiştir. Allah inkarcı bir topluluğa hidayet vermez. Ancak Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsleyip çekici kıldı. Ve size inkarı, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar doğru yolu bulmuş, irşad olanlardır. Bir kere burada, değil mi, gördüğümüz bütün görüntünün Allah tarafından yaratıldığını, yaratıcının Allah olduğunu çok net olarak anlıyoruz. İnşallah. Ayrıca Allah, bakın, her yeri sarıp kuşatandır. Allah her yerdedir diyor. Şimdi bu tabii bizim anladığımız maddi anlayışından çok farklı, değil mi? Allah söylüyor bunu zaten. Yani bizim anladığımız anlamda bir maddi ortamın olmadığını dışarıda, maddenin aslı var ama hiçbir zaman ulaşamayacağımızı, ruh olarak yaratıldığımızı bildirerek Allah bize diyor. Bakın Allah diyor ki, şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona nefes vesaire vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Şimdi şah damarı nedir? İnsanın boynunda beynine giden, değil mi? İnsanın artık en iç kısmı olmuş oluyor. Beynin içine giden damar. Evet. Ama Allah diyor ki biz ondan daha yakınız diyor size. Demek ki, değil mi, bu görüntünün içerisinde Allah sonsuz yakın bize inşallah. Çünkü Allah kendi ruhundan üfürdüğü bir ruhumuz, ruhuz biz inşallah.
Şu an.
Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü orasıdır. Şüphesiz ki Allah kuşatandır, bilendir. Bakın Allah kuşatan, değil mi? Doğu da, batı da, nereye yüzünüz dönseniz Allah'ın yüzü orasıdır diyor. Dikkatli olun. Gerçekten onlar Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun. Gerçekten o her şeyi sarıp kuşatandır. Bakın her şeyi diyor Allah. Demek ki atomları da, kuantumları da, değil mi? Kuantumun bittiği yerde de Allah var. Her yerde her şeyi sarıp kuşatan Allah inşallah. Mutlak varlık Allah'tır inşallah, değil mi? Allah'ın kendi ruhundan üfürmesiyle insanı yaratmıştır inşallah. Ve insanın gördüklerini, değil mi, bütün algılarını Allah'ın yarattığını bildiriyor Allah Kur'an'da. Bir net ve açık bir şekilde bildiriyor inşallah.
Bir ayette de Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzak kalmaz. bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın.
İnşallah.
Maşallah.
Zerre atom diye nitelersek bundan daha küçük olan atom altı parçacıklar olmuş oluyor inşallah. Kuarklar oluyor. Bunların hepsi yine aynı şekilde kayıtlı. Hangi de uzayda, hangi ortamda, hangi saniyede, hangi milisaniyede nerede olacakları bile Allah katında kayıtlı.
Evet.
Neyin nereden nereye seyahat edeceği, nasıl hareket edeceği, sesin nasıl çıkacağı, havayı nasıl titreteceği, nutku veren, konuşturan Allah inşallah.
İnşallah.
Görmenin nasıl olacağı, bütün bu detaylar her şeyle Allah'ın ilmiyle yaratılan şeyler. Allah yaratıyor, an be an yaratıyor. Tek bir anda Allah zaten hepsini yaratmış, evet, olmuş, bitmiş. Biz bunu sadece seyredip şahit olmuş oluyoruz Allah'ın yaratışına.
Evet, inşallah.
Tabii, burada bize düşen şey doğruyu tasdiklemek, onaylamak. Allah'ın varlığının delillerini görünce Allah yaratmıştır evet diyerek inşallah anlatmak, Allah'ın adını yüceltmek. İnşallah. Programımızda da bunu yapıyoruz zaten i̇nşallah. Allah'ın emri evet, olduğu için. Evet, doğrusu evet, bu olduğu için. Allah'ın anılması zaten en büyük en büyük ibadet bu olduğu için zaten yapıyoruz inşallah.
İnşallah.
Yapılabilecek en güzel hareket olduğu için bunu yapıyoruz Allah'ın izniyle.
Bir şey yapan da Allah değil mi? Kaderde biz her şeyi kader ile yarattık diyor. Bakın her şey demek, her şey demektir. Evrenin herhangi bir yerindeki bir atom, kuantum, herhangi bir canlı, herhangi bir insan mutlaka bir kaderle yaratılmış. Ve biz de kaderimizde olduğumuz için buradayız, bunları söylüyoruz. Ve izleyiciler de kaderinde oldukları için şu anda izliyorlar ve yapmakta olduklarını yapıyorlar. Allah Kur'an'da bize her şeyin ancak Allah'ın izniyle gerçekleştiğini bildiriyor. Evet. Mesela şeytandan Allah'a sığınırım. Kıyamet saatinin ilmi ona döndürülür. Onun ilmi olmaksızın hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir nefis için ölmek yoktur. O, süresi belirtilmiş bir yazıdır. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışlı olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır. Bakın Allah'ın değil mi, bilgisinin dışında bir yaprak dahi düşmez. Yani yaprağın düşmesini yaratan da Allah inşallah. İnsanın bütün davranışlarını. Çünkü Allah bize oysa sizi de yapmakta olduklarınızı Allah yaratmıştır diye buyuruyor Kur'an'da.
İnşallah.
Nitekim bazı deneyler yapıldı. Tabii bu deneyler yani onun tam delili olarak anlamında değil ama çünkü Allah zaten söylüyor bu şekilde. İnşallah. Bunun deneyi de olmaz zaten inşallah. Bu bir kere 1970'li yıllarda yapılmıştı. Benjamin Libet tarafından beyine elektrik dalgalarını ölçen aletler bağlandı. Elektroensefalografi elektrotları deniyor buna.
Çok önemli deney o, evet. Onu evet. Üzerinde durmak lazım.
Deneklere bir hareket yapmaları isteniyor. Karar verme anını kendileri tespit ediyorlar. Çok özel bir saat düzeniyle de bizim bildiğimiz saatlerden farklı. Karar verme anını tespit ediyorlar. Denek kararda kendisi veriyor. Ve beyindeki dalgaları ölçüyorlar. Ve bütün deneklerde şu görülüyor. Şimdi normalde insan ne bekler? Önce karar verecek. Sonra hareket olacak değil mi?
Evet.
Bütün deneklerde önce beyinde bir hareket merkezinin hareketin oluştuğu, sonra kararın, yarım saniye sonra kararın verildiğini. Yani önce harekete başlanıyor beyinde, sonra karar veriliyor. Tersi çıkıyor. Bu uzun yıllar tartışıldı böyle. Materyalistler için çok büyük darbeydi bu. Hani özgür irade diye şey ettiler, bayağı bir tartıştılar bu konuyu. Bu deney 2008 yılında tekrarlandı. Bern'de. Tanınmış bir bilimsel merkezde bu deneyi tekrarladılar. Bu sefer daha gelişmiş teknolojik teknikler kullandılar. Buna fonksiyonel MR tekniği deniyor. Fonksiyonel MR tekniği MR metoduyla yani manyetik alan oluşturarak beynin hangi bölgesinin hangi anda harekete geçtiğini çok daha kesinlikle hesap edebiliyorsun. Yani çok daha önce dışarıdaki elektrik dalgasını beklemeden. Şunu ki tespit ettiler. Bir hareket yapmadan önce 7 dakika önce beyinde harekete geçiriliyor. 7 saniye önce beyinde harekete geçiriliyormuş.
7 saniye.
Tabii burada yani özgür iradenin artık ortadan kalktığını görüyoruz. Yani özgür iradeyi yaratan da Allah. Cüz'i ve külli iradeyi değil mi? Yaratan Allah. Cüz'i irade de bunun için de var yani inşallah. Allah'ın i̇nşallah. Yaratmasının cüz'i iradeyi de yaratan da Allah olmuş oluyor.
Kuantum fizikçileri evet. Bunu daha önceden söylüyorlardı biliyor musun? Yani cüz'i irade zaten yoktur diyorlardı. Yani bu gerçeğe varıyorlardı. Çünkü atom altı parçacıkların detayına indiğinde onların bile kendi içlerinde bir düzenleri olduğu ve hiç kimsenin yani kendi başlarına bunu zaten yapamayacakları, önceden belirlenmiş olduğu, hangi atom altı parçacığın nerede bulunduğu gerçeği ortaya çıktığında dediler ki vardıkları sonuç şu oldu, özgür irade yok dediler. Yani cüz'i iradenin olmadığı şeyine vardılar bilimsel olarak.
Evet. Zaten hocamız bunu mesela zamansızlık ve kader gerçeği değil mi? Evet. Hayalin diğer adı madde kitaplarında çok net bir şekilde anlatıyor inşallah. Kur'an dayanaklı olarak ve bilimsel delilleriyle. Hakikaten kader yani insanın kavrayabileceği bir konu değil inşallah. Çünkü Allah'ın sonsuz aklında evet. yarattığı, Allah'ın bildiği gibi bilemeyiz biz hiçbir zaman. Bize sınırlı bilgi verilmiştir ama hocamız tabii şöyle Kur'an'a dayanaklı olarak şunu izah ediyor. Sonsuz bir zaman biriminde, yani sonsuz kısalıkta bir zamanda. Çünkü Allah katında zaman yoktur. Zaman insan için vardır. Zaman insanın hafızasındaki bilgilerin sıraya dizilmesinden kaynaklanan bir algıdır. Mutlak zaman diye bir şey yoktur. Allah zamandan da münezzehtir. Allah sonsuz bir birimde, değil mi? Zamanın sonsuz kısalığındaki bir birimde ama sonsuz kısalıktaki bir birimde her şeyi yaratmış ve bitirmiştir. Bizim sonsuz hayatımızı yaratmış ve bitirmiştir. Bizim için gelecek vardır ama Allah için gelecek yoktur. Bizim için geçmiş vardır ama Allah için geçmiş yoktur. Allah nitekim bazı ayetleri Kur'an'da ahirette geçen olayları bazen geçmiş zamanda, bazen şimdiki zamanda, bazen de geçmiş zamanda bildirir.
Maşallah.
Biz bilmediğimiz için bizim için gelecek oluyor. Yoksa Allah katında, Allah'ın sonsuz hafızasında, levh-i mahfuzda sonsuz hayatımız yaratılmıştır ve vardır. Ve bitmiştir. Biz inşallah Allah bize bunu gösterdiğinde göreceğiz inşallah. Onun için bizim için geçmiş oluyor, gelecek olmuş oluyor. İnşallah. Bitirelim mi?
Tabii.
Anlatacaklarınız varsa devam edebiliriz inşallah. Öyle bir sınırlamamız yok.
Evet, ben gözle ilgili bir konuyu daha anlatmak istiyorum.
Tabii ki.
Şimdi normalde gözler ve kulaklar birbirlerinden çok ayrı yapılar olarak düşünülür değil mi? Yani birinde görüyoruz, birinde duyuyoruz. Şöyle çok ilginç bir şey tespit edildi. Şimdi Allah bizim içimize adeta bir kameraman da koymuş. Yani göz var ama o gözü mükemmel bir şekilde de kullanıyoruz. Mesela bazen haber programlarını izliyoruz. Koşturmacılı ortamlar oluyor. Bir kameraman hareket ederek bir yandan koşarak bir yandan da görüntü çekiyor. O sırada görüntüler kameramanın hareketiyle beraber sallanır.
Evet.
Çünkü değil mi? Evet. Farklı farklı hareketle beraber kamera farklı farklı yerleri gösterir. Halbuki çok kaliteli kameramanlar o hareketli ortamda dahi görüntüye odaklarlar. Mesela sağa doğru gidiyorsa sola doğru kamerayı çevirir. Sola doğru hareket yapıyorsa sağa doğru çevirerek böylece görüntü odaklanır. Böylece izleyici de o görüntüleri televizyondan izlerken başı dönmez ve düzgün sabit bir görüntüyle karşılaşır. Halbuki bizim hayatımızda böyle sayısız böyle hareketli ortam oluyor. Yani biz kitabı okurken başımızı çeviriyoruz. İşte vücudumuz bir hareket yapıyor. Bunlar da sürekli gözümüzdeki kamera, yani bizim kafamızda bulunan kamera aslında sürekli hareket halinde. Normalde bizim de öyle sallanan bir dünya içinde olmamız gerekirdi. Ama halbuki böyle bir şey yaşamıyoruz. İşte burada Allah'ın çok büyük bize sağladığı bir konfor var. İşte bu da kulakla ilgili. Bu çok büyük bir mucize. Kulağımızın içinde yarım daire kanalları var. Bu yarım daire kanalları vücudumuzdaki dönme hareketlerini ölçüyor. Ve işin ilginç yanı bu dönme bilgileri beynimizde kısa bir devre var, göze iletiliyor. Ve öyle iletiliyor ki mesela sağa doğru çeviriyorsak başımızı tam da gözümüzdeki ilgili kasları sola doğru çevirecek şekilde sola doğru döndürüyor. Ve biz bunu yapmak için hiçbir bilinçli şey sergilemiyoruz.
Evet.
Otomatik olarak gerçekleşiyor. Mesela izleyicilerimiz bir yazıya bakabilirler. Yazıya baktıklarında kafalarını hafifçe çevirdiklerinde gözlerinin odaklandığı durumda otomatik olarak döndüğünü görürler. Bunu biz hiç isteyerek mi yapıyoruz? Otomatik gerçekleşiyor. Demek ki Allah çok mükemmel bir sistem yaratmış. Kulak ve göz gibi apayrı değil mi yapıların böyle mükemmel bir şekilde bir araya gelmeleri çok büyük bir mucize hakikaten.
Evet. Vücudumuzda hakikaten çok hassas dengeler var. Hani hassasla örnek olması için ben de bir örnek vermek istiyorum. Aldosteron isimli bir hormon var. Hormonlar da biliyorsunuz proteinlerden, protein olan malzemelerdir. Bunun özelliği vücudumuzdaki kan basıncının düşmesini engellemekmiş. Ve vücudumuzun sodyum dengesini düzenlemekmiş. Yani vücudumuzun çok hayati bir görevini üstleniyor. Çünkü kan basıncının düşmesi veya sodyum dengesinin bozulması insanın ölümüne neden oluyor. Yani çok hayati bir görevi var. Fakat aldosteron hormonu vücudumuzda ne kadar bulunuyormuş biliyor musunuz? Bütün kanımızda 6 litre kanımız var. 6 litre kanda aldosteron hormonu 1 gramın 10 milyonda biri kadar oluyormuş. Eğer bu bulunduğu orandan fazla olursa veya bulunduğu orandan az olursa sonuç ölümle niteleniyormuş insan vücudunda. Düşünün ki bu kadar hassas, yani hassasiyetin sınırı yok. Çok hassas bir denge bile vücut kontrol edebiliyor. Kontrol edebilecek şekilde yaratılmış yani. Şimdi
gözle ilgili hikmetler, mucizeler hakikaten bitmek bilmiyor. Bir örnek daha vereceğim. Bu da Allah'ın bizim içimizde adeta yarattığı, değil mi? Kameraman gibi. Ona bir delil daha gösteriyor. Yani kamera var ama mükemmel bir şekilde onu kullanma özelliği de vermiş Allah bize. Örneğin gözünüzü, yani izleyicilerimiz bunu da yapabilirler. Duvara baksınlar ve yavaşça gözü hareket ettirsinler. Bunu yaptıklarında bunu tam olarak yapamadıklarını görecekler. Göz hareketinde ufak böyle atışlar şeklinde hareket ediyor. Yani o da çok ilginç bir durum. Sürekli bir çizgiyi izlemiyor da tık tık tık şeklinde bir saatin saniyesinin atması gibi atışlar şeklinde hareket edebiliyor. Ancak mesela aynı izleyicilerimiz gün içinde araba kullandıklarında veya oturduklarında hareketli bir cismi izlediklerinde gözlerin bu sefer onu otomatik olarak hareket eden cismi takip edebildiklerini görürler. Yani bu da çok ilginç bir durum. İsteyerek yapamadıkları bir şey gerektiğinde otomatik olarak devreye giriyor. Bunu bilim adamları incelediler. Bu durumda beyinde 7 tane farklı bölgenin haberleşme içine girdiğini gördüler. Yani 7 tane farklı bölge birbiriyle haberleşiyor, bilgi alıyor, veriyor. Bunları gerçekleştiriyor. Onun neticesinde bu hareketi yapabiliyor. Ve biz bunu istemeyerek, yani bilinçli olarak bir isteğimiz olmadan bu neticeye varıyoruz. Bu da çok büyük bir mucize. Yani bizim hiçbir şey gücümüz yetmiyor. Allah'ın bize sunduğu mükemmel konfor içinde yaşıyoruz hakikaten. Evet. Maşallah.
Muazzam hesaplar oluyor. Mesela beyinden saniyede bir katrilyon sinyal çıkıyor. Bunun böyle insanın tabii değil, yani hiçbir şey kontrol edemez böyle bir şeyi. Bilgisayarların herkes bilir. En iyi bilgisayarlarda bile kitlenir. Formatlamak gerekir değil mi? Böyle yani sürekli hata olur. Programlar kendini otomatik olarak kapar. Herkes karşılaşır bunu. En iyilerinde bile bu böyledir. Evet. Ama beyinde hiç oluyor mu böyle?
Maşallah.
Hiç yani insan kendi hayatını düşünsün. Hiç beynin kitlendiği, mesela merdiven iniyorsunuz. Bir kitlendiğini düşünmeyin. Paldır küldür küldür. Şu kafasını gözünü kırar insan değil mi? Ölür yani.
Evet.
Ya da karşıdan karşıya geçiyorsunuz. O görüntünün kısa bir gecikmeye uğradığını ya da kitlendiğini düşünün. Araba sonunuza gelip çarpacak. Ve hayatınızda hiç olmaz bu. Ki 100 trilyon bağlantısı var. Değil mi? Saniyede bir katrilyon sinyal çıkıyor. Ki beyin yalnızca belli şeyleri kontrol etmez ki. Bakın gözler, işitme dedik. Ama aynı zamanda hormonları da kontrol ediyor beyin. Yani tiroid hormonunun kontrolü beyinden. Diğer hormonların, böbrek üstü bezlerinin hormonlarının kontrolü beyinden aynı şekilde. Aynı zamanda beyin kalp hızını ve solunum sayısını da belirliyor. Neye göre belirliyor? Bütün vücuttaki oksijen ihtiyacına göre belirliyor. Aynı zamanda kandaki tuz miktarını da belirliyor beyin. Aynı zamanda mesela biz otururken şu anda denge kaslarımızın hangi kasın ne kadar kasılacağını, 600 küsur kas var insan vücudunda. Hangi kasın tek tek ne kadar kasılacağını beyin belirliyor. Biz düşünüyor muyuz? Sırtımdaki şu kası, filanca kası, liflerini şu kadar kasayım da öbürünü bu kadar. Zaten öyle bir şey düşünüp de düşünemezsiniz. Hatta kimse beynin neredesinde olduğunu bile bilmez. Biz isteriz ve olur o. İnşallah.
İnşallah.
İşte bunlar hepsi tabii Allah'ın yaratma mucizesi.
Maşallah.
Ama tabii hepsinin üstündeki ilim insanın ruh olarak yaratıldığıdır. Ve Allah ruhun algılarını Allah yaratmaktadır. Maşallah. Ve anan yaratılış vardır. Kur'an'da da bu bildirilmektedir.
İnşallah.
Bu işte çok büyük ilim. Yani böyle düşünen biri Allah'a şirksiz iman eder o zaman inşallah.
Maşallah.
Çünkü insanların o garip sapkın inancı, haşa Allah'ın gökte bir yerde olduğu, bir madde var, kendisi var ama Allah'ın onun dışında olduğu inancı tamamen sapkındır ve Kur'an'la çelişmektedir. Kur'an'da bizi Allah değil mi ruh olarak yarattığını ve algılar bütününde insanın yaratanın da Allah olduğunu yine bildirmektedir. Ve Allah her şeyi bakın çepeçevre kuşatandır diyor, size de şah damarından daha yakındır diye bildiriyor inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
İnsana yalnızca gösteriliyor. Ruha gösteriliyor daha doğrusu.
İnşallah.
Ve biz de bütün bir hayatımızı bu şekilde görmüş oluyoruz. Yani başa sarsak, yani bir sene öncesine sarsak yine aynı davranışları, aynı duygularla aynı şekilde yapacağız. Hiçbir şekilde değişiklik de olmayacak bunda. Tıpkı bir DVD işte 3 chapter 3 bölüm geriye alıp aynı bölümü seyretmek gibi. Oradaki işte rol sahibi insanlar nasıl aynı duygularla aynı şeyleri evet. yapıyorlarsa bizim de hayatımız bu kadar sabit, değişmeyen, kare kare, an an Allah levh-i mahfuzda nasıl yaratmışsa o şekliyle hiçbir şekilde değişmeyecek olan bir hayat Allah bize gösteriyor.
İnşallah.
Bize gösteriyor, bize tanıtıyor. kendimize şahit olalım. Bizi kendimizi bilelim. Ona göre cennete gittiğimizde Allah'ın izniyle inşallah cennete gideriz. Cennete gittiğimizde neden cennete gittiğimizi bilmiş olalım diye.
Evet.
Ya da cehenneme gidecek insan cehenneme gittiğinde neden gittiğine kendisi şahit olsun diye.
Evet. İnşallah. Bunu İnşallah. Bazen şunu anlamıyorlar. Orada zorlanıyorlar. Bir kere kader konusunda çok zorlandıklarını söylüyorlar bazı kişiler. Herkes demeyeyim mi? Bazı kimseler. Bir de imtihan konusu. O zaman diyorlar yani madem her şey belli nasıl imtihan oluyoruz diye. İmtihan bizim bilmememizden kaynaklanıyor. Yoksa Allah'ın haşa hocamız açıklamıştı bunu. Sonsuz bir zamanın sonsuz bir biriminde Allah her şeyi yaratıp bitirdiği için Allah bizim ahiretimizdeki konumumuzu da biliyor. Sonsuz hayatımızı biliyor Allah bizim. Yaratmış ve bitirmiş. Bilmeyen biziz. Bizim bilmememizden kaynaklanan bir imtihan var. Dolayısıyla bizim yaptığımız hiçbir şey haşa Allah'a sürpriz olmayacak. Allah'ın bilmediği bir şey yapmayacağız biz. Allah'ın belirlediği bir kaderi yaşıyoruz. Bu da mümin için çok büyük bir konfor. Çünkü sonsuz akıl sahibi, sonsuz merhamet, sonsuz adalet sahibi bir varlığın, Allah'ımızın bizim belirlediği mükemmel kaderimizi yaşıyoruz inşallah.
İnşallah.
İnsanın görevi buna tevekkül etmek, bunun farkında olmak, Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunu ve kendisinin hiçbir gücü olmadığının inşallah acizliğini bilip o zaman tam bir imanla şirksiz iman etmemiz gerçek olacaktır. İşte hocamızın tabii Allah razı olsun bütün dünyaya ahir zamanda anlattığı çok önemli bir gerçek bu. Yani Kur'an'dan bildirilen ve teknik bilimsel delillerle de inşallah bu ahir zamanda mümkün oldu. Çünkü bilimsel delillerle. Çünkü daha önceki İslam alimleri de farkında olmuşlar. Mesela İmam Rabbani'nin izahları var değil mi? Allah'ın zatından başkası yoktur diyor dışarıda. Hayal ve mehim mertebesinde yaratılmıştır diyor her şey. Ama bilimsel gerçeklerle bunu destekleyip bütün dünya çapında yaymak Allah razı olsun hocamıza nasip oldu. Ben çünkü
evet,
hepimiz için de öyle. Biz de hocamızdan öğrendik. İnşallah. Bizi hocamız yetiştirdi inşallah bu anlamda.
Şüksüz iman.
Evet. Ben mesela Amerika'da eğitim görürken Türkiye'ye gelmiştim. O arada hocamızın talebelerinden arkadaşlarla bir araya gelmiştik böyle. Daha tanışmıyordum hocamızla tam olarak. Yani hastane döneminde tanışmıştım ama o dönemde kadar görmemiştim tekrar. İşte hep şunu düşünürdüm ben yani beyinde bilinç nerede, neresinde, neresi bilinç olabilir, hangi hücre yani değil mi? Hücrenin bilinci olur mu? Bu sorular herkesin aklına gelen sorular tabii yani özellikle. Bana bu maddenin gerçeğini anlatmışlardı hocamızdan öğrendikleriyle. İşte o an bütün hayatım değişti yani her şey de yerine oturmuştu böyle. Onun için izleyicilerimizin bu konunun özellikle üzerinde düşünüp tefekkür etmeleri son derece önemli. Çünkü Allah'ın o zaman sonsuz gücünü değil mi? Sonsuz varlığını ve yaratışını kavramak mümkün oluyor kısmen tabii. Onu Allah'ın kendisi bildiği gibi bilemeyiz ama bu çok önemli bir konu. Yani bu Darwinizm, materyalizmin üstünde hepsini bitiren zaten inşallah ve şirksiz iman içinde çok önemli bir konu inşallah.
Bir de bu elektrik sinyaliyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hani beyinde elektrik sinyalleri oluyor. Duyu organlarının reseptör hücrelerinden gelen elektrik sinyalleri beynin ilgili merkezine gidip orada da duyu oluşuyor diyoruz ya. Oradaki elektrik sinyalini izleyicilerimiz hani farklı bir değişik bir böyle anlam yüklü bir veri gibi falan düşünmesinler. Normal elektrik, bildiğimiz elektrik. Biz bunun okulda deneyini yapmıştık. Kurbağanın bir bacağını koparmıştık. Kurbağanın bacağında iki tane sinir kablosu var. Çok basit bir yapısı var. Bildiğimiz elektrik kablosu gibi. Bu kabloları ampermetreye bağladık. Onun belli bir akım şeyi var, bir aralığı var. O aralıktaki akım verildiği zaman bacak hareket ediyordu. Hareket ediyor. Yani normal bizim kullandığımız elektrikten hiçbir farkı yok. Vücut içerisinde dolaşan elektriğinde. Bu elektrik farklı olmadığına göre yine beynin ilgili mesela görme, duyma ve koklama merkezi, değil mi? Hissetme.
Evet.
Bu merkezlere bildiğimiz elektriğin aynısı gidiyor. Ve orada bizim tahayyül bile edemeyeceğimiz mükemmel bir olay oluyor. Ve insan işte o görüntü, o en yüksek ses stüdyosundan evet. Çok daha güzellikte üç boyutlu sesler duyuyor, değil mi? Kokular algılıyor, değil mi? Bu tarz duyular oluşuyor. Yani bildiğimiz elektriğin hiç bilmediğimiz bir şekilde mükemmel bir şeye oluşması ancak Allah'ın yaratmasıyla olur.
Maşallah.
Evet, uzun algılamasıyla.
Maşallah.
Biraz ayet okuyup bitirelim
inşallah. İnşallah.
Şimdi Kur'an'da tabii bu gerçeklere işaret ediliyor. Bu çok önemli. Mesela her şeyin Allah yaptığını, Allah'ın kendisinin yaptığını bildiriyor bize Kur'an'da. Bakın şeytandan Allah'a sığınırız. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Müminleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Yani atmak bir fiil, değil mi? Allah bu fiilleri, bütün eylemleri kendisinin yaptığını bildiriyor. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yani bir insanın bir şeyi dilemesi için, bir şeye karar vermesi için onu Allah'ın dilemesi gerekiyor önce. Evet. Allah dilediği takdirde biz dileyebiliyoruz. Bu bizim bildiğimiz sebep ve sonuç ilişkilerinden tamamen farklı değil mi inşallah? Sebep ve sonuç zaten Allah tarafından insan için yaratılmış. Allah başka bir ayette oysa sizi de yapmakta olduklarınızda Allah yaratmıştır diyor. İşte bizim bütün yaptıklarımızı, bütün eylemlerimizi, kaderimizi yaratan Allah'tır inşallah. Allah sonsuz güç sahibidir. Ayrıca Allah daha çok örnekleri var. Gemileri yüzdürenin kendisi olduğunu bildiriyor. Sizin Rabbiniz fazlından aramanız için denizde gemileri sizin için yürütür. Bakın gemileri yürüten ne motorudur ne yakıtıdır değil mi inşallah? Allah gemileri ben yürütürüm diyor. Gerçekten o size karşı merhametli olandır. Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler onundur. Kuşları havada tutan Allah'tır. Bunu da bildiriyor Allah. Onlar üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman olan Allah'tan başkası boşlukta tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Herkese hayırlı geceler dileyelim o zaman inşallah.
İnşallah.
Hayırlı geceler.
Yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.
İyi geceler. İyi geceler.